Ayrım 23. Aklı Kemal 4. cilt. Sinan Meydan, sayfa 305. Atatürk'ten önce tarihimiz ve arkeolojimiz. Resmi tarihle yüzleşme adı altında söylenen palavralardan biri de Atatürk'ün tarihimizle bağlarımızı kopardı şeklindedir. Her şeyden önce Atatürk'ten önce bizim tarihimiz sistematik bir şekilde neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde incelenip kültür, uygarlık ekseninde yazılmış değildir. Dolayısıyla Atatürk'ten önce insanımız tarihimizden habersizdir. İnsanımızın tarihimizle olan bağları çoktandır koparılmıştır zaten. İnsanımız ancak 20. yüzyılın başlarında Atatürk'ün bir devlet politikası haline getirdiği tarih çalışmaları sayesinde tarihimiz hakkında az çok bilgi sahibi olmaya başlamıştır. Atatürk'ün tarih çalışmalarının temel amacı kendi ifadesiyle Türk çocuğuna ecdadını tanıtmaktır. Şöyle demiştir: Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, 2. basım, Ankara 1968, sayfa 297. Atatürk'ün tarih çalışmalarından önce Osmanlı'da tarih ve arkeoloji konusundaki çalışmalara bakalım. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar birçok bilim dalı gibi tarih bilimi de fazlaca ihmal edilmiştir. Vakka Nüvis adlı Osmanlı hanedan tarihçileri neden-sonuç ilişkisine dayalı bilimsel tarihçilikten çok uzaktır. Bu konuda bakınız Halil İnalcık, Bülent Arı, Osmanlı Türk Tarihçiliği üzerine notlar, Uluslararası Askeri Tarih Dergisi, ATES'e yayınları, No. 87, Ankara 2007, sayfa 213-247. Osmanlı Devleti'nde tarih yazımında önemli olan padişahların hayat hikayeleri, bazı önemli olaylar ile İslam tarihinin bazı önemli kişileri ve olaylarıdır. Osmanlı Devleti'nin kurucu unsuru, Türklerin kim olduğu, nereden geldiği, İslam öncesi Türk tarihi hiçbir anlam ifade etmemektedir. Hem bu dönemlere ait belge ve bilgi eksikliği, hem de tarihin Allah'ın emriyle yönlendirildiği şeklindeki İslami görüş, Türklerin İslam öncesi tarihinin karanlıkta kalmasına neden olmuştur. Putperestliğin yaygın olduğu İslam öncesi dönemler, günahkarlık ve dinsizlikle özdeşleştirildiği için, Osmanlı'da tarih, yazının bulunuşuyla değil, İslamiyet'in doğuşuyla başlamıştır. Meydan AG'ye sayfa 74. Osmanlı'da Müslümanların İslam öncesi zamanları araştırıp öğrenmesini bir tarafa bırakın, Müslümanlar bu din dışı eski zamanları hayal etmekten bile çekinmişlerdir. Bu anlayışın günümüzün dincileri arasında hala yaygın olması düşündürücüdür. Kadim dincilerimiz bugün de İslam öncesi tarihi yok sayıp o eski dönemlerle çok tanrılıktan dolayı asla ilgilenmezler. Osmanlı Devleti'nde kurucu unsur Türkler 15 ve 17. yüzyıllar arasında arada bir hatırlanmış olsa da 19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı'da bir Türk tarihinin varlığından söz etmek mümkün değildir. 8. yüzyılda Orhun anıtlarında geçen Türklük Osmanlı'da ancak 15. yüzyılın ortalarına doğru Sultan II. Murat 1424-1451 döneminde yeniden hatırlanmıştır. Sultan Murat hem Türk atalarının han ünvanını kullanmış hem de Türk kökleri Kayı aşiretinin damgasını paralara koymuştur. İşte ilk kez o dönemde Osmanlı tarihçileri ve ozanları Türk Oğuz efsanesini işleyerek Osmanlı padişahlarını Türk eski çağına bağlamışlardır. P. Wittek, Le Rôle des Tribus Turcs dans l'Empire Ottoman, Melenz, George Smets, 1952-665-676'dan nakleden Berbart, Levia. Modern Türkiye'nin Doğuşu, 5. basım, Ankara 1993, sayfa 9. Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda Arapça ve Farsça kelime ve deyimleri fazla kullanmaksızın arı, duru Türkçe yazan bir edebi okul gelişmeye başladığını belirtmiştir. Mehmet Fuat Köprülü, Milli Edebiyatın İlk Mübeşşirleri, İstanbul 1928'den nakleden Lewis, AGE, sayfa 9. 15. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı kent soylularının kökleri eski Türk tarihine dayandırılmıştır. Aşık Paşazade'nin ifadeleriyle Sultan Mehmet Han Gazi Han oğludur. Elhasıl Gökalp neslidir ki Oğuz Han oğludur. Aşık Paşazade tarihi Nihal Atsız, İstanbul 1970, sayfa 156. 15. yüzyılda Lütfü Paşa, Tevarih-i Ali Osman adlı eserinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin Oğuz Beyleri tarafından Hakanlığa seçildiğini belirtmiştir. Tevarih-i Ali Osman'dan Ziya Gökalp ve Türk Teorisi, İstanbul 1978, sayfa 11. Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren imparatorluk politikası olarak Türklerin tasfiye edilip dönme, devşirmelerin ön plana çıkarılması sürecinde Türk köklerde bir tarafa bırakılmıştır. 1630'da Koçi Bey, 4. Murad'a sunduğu ünlü risalesinde, Türklerin dışlandıkları devlet kademelerine dönme devşirmelerin yerleştirilmesini devletin temel sorunlarından biri olarak göstermiştir. Meydan AG'ye sayfa 76. Osmanlı'da 15. yüzyılın sonlarında unutulan Türklük ve Türk tarihi yaklaşık 400 yıl sonra ancak 18. yüzyılda tekrar belli belirsiz bir şekilde hatırlanmaya başlamıştır. Üstelik bunu hatırlatan da Osmanlılar değil, Batılılardır. 1789 Fransız devrimi milliyetçiliğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Milliyetçilik çok uluslu imparatorlukların yıkılışına yol açarken uluslaşmayı hızlandırmıştır. Uluslaşma da Batı'da tarihe, arkeolojiye ve dile ilgiyi artırmıştır. Batı'da emperyalist uluslar, tarih, arkeoloji ve dil, filoloji çalışmalarıyla hem kendilerine derin tarihsel kökler bulmak, hem de emperyal politikalarına tarihsel gerekçeler yaratmak istemiştir. Bu süreçte Batı'da Türk tarihi ve Türk dili konusunda da çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin 18. yüzyılın ortalarından itibaren Batı'da genel Türk tarihi hakkında pek çok eser yazılmıştır. Bunlar arasında ilk defa Orta Asya'daki Türk yazıklarından söz eden von Strahlenberg'in 1730'da yayımlanan eseri, David Leon Jahoe'nun 1896'da yayımlanan Asya Tarihine Giriş, Türkler ve Moğollar adlı eseri ve yine Jahoe'nun Necip Asım tarafından 1912'de Gök Sancak adıyla Türkçe'ye çevrilen Mavi Sancak adlı romanı son derece önemlidir. Orhan Türkdoğan, Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı, İstanbul 2005, sayfa 117. Ayrıca Klaproth 1834, Hammer 1832, Scott 1836, Kasten 1856, Wanberry 1885, Oberhammer 1912 gibi Batılı tarihçiler daha çok Çin kaynaklarına ve Orta Çağ seyyahlarının yazdıklarına dayanarak Orta Asya'yı Türklerin ana yurdu olarak kabul etmişlerdir. Orhan Türkdoğan, Tepedeki Adam Mustafa Kemal, Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağanı, sayfa 2, 1974. 19. yüzyılda Batı'da Türk tarihinin keşfedilmesi, Türkiye'ye, Türk hayranlığı ve Türkoloji, Türk dili ve kültürü akımlarının doğuşuna yol açmıştır. Abel Remusat, Silvestre de Sacy, De Guines, Arthur Lumley Davids, Mustafa Celaleddin, Leon Jahoe, Arminius, Wanberry gibi batılı bilim insanları Avrupa'da Türkolojinin doğup gelişmesini sağlayan belli başlı isimlerdir. Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul 2007, sayfa 85. Batı'da Türk tarihinin keşfedilmesinde Orta Asya'da Orhun anıtlarının bulunup okunmasının çok büyük bir rolü olmuştur. Önce 1721 yılında nebatatçı Daniel Gottlieb, Messerschmitt ve onun kılavuzluğunu yapan Philipp Johann von Tabert, Yenise yazıtlarını keşfetmiştir. 1899 yılında Rus bilgin Yadrintsev ise Orhun yazıtlarını keşfetmiştir. 1893 yılında Danimarkalı dilci Wilhelm Thomsen bu yazıtları okuduğunda Göktürk Devleti'nin siyasal ve kültürel tarihi ortaya çıkmıştır. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri 17. basım, İstanbul 1994, sayfa 11-12. Batılı Hak Tanır ve objektif bilim insanları 19. yüzyılda bir taraftan Orta Asya'da binlerce yıllık Türk izlerine rastladıklarını açıklarken, diğer taraftan Ön Asya'da, Orta Doğu'da ve Anadolu'da yine binlerce yıllık Türk izlerine rastladıklarını açıklamışlardır. 19. yüzyılda Mezopotamya'da, Irak ve Küçük Asya'da, Anadolu, yapılan arkeolojik kazılar sonunda ortaya çıkarılan Sümer ve Hitit uygarlıkları ilk ortaya çıkarıldıklarında John Deere, Sayce, Clark, Taylor, Lennon, Mond, Homer gibi bilim insanları bu uygarlıkların Orta Asya kökenli Türklerce kurulduğunu ileri sürmüşlerdir. Türkdoğan, Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı, sayfa 118. Öyle ki o zamanlar Irkların Tarihi adlı eseriyle ünlenen Batılı antropolog Eugène Pitard, 1937'de yaşlılığına aldırış etmeden İstanbul'a gelip 2. Türk Tarih Kongresi'ne Anadolu'nun dip kültürünün Türk kökenli olduğunu belirten bir bildiri sunmuştur. Meydan AG'ye, sayfa 83, Toprak AG'ye, sayfa 162. Batı'da Türk kültürüne ve Türk tarihine başlayan ilgi, arkeolojik kazılar sonunda gün ışığına çıkarılan birçok eski çağ uygarlığının Türk kökenli olduğu iddialarının Batılı bilim çevrelerinde seslendirilmeye başlanması, Batı merkezli tarihin esiri bilim insanlarında panik yaratmıştır. Örneğin Fransız tarihçi ve din bilgini Ernst Renan, 1823-1892, Batılı tarihçilere şöyle seslenmiştir. Tarihin en güçlü ve en değerli uygarlığını Türkler gibi şimdiye dek yakıp yıkmaktan başka marifet gösterememiş bir ırk nasıl yapmış olabilir? Gerçi gerçek bazen gerçeğe benzemez. Eğer bize Samilerden ve Arilerden önceki uygarlıkların en yükseğini kuranların Türkler ya da Finuvalar olduğu kanıtlarla ispat edilirse inanırız. Ancak bu kanıtların onu kabul etmenin doğuracağı fecaat, yürekler acısı durum kadar güçlü olması gerekir. Ernst Renan, Historia de People de Israel'den nakleden Türk tarihinin ana hatları İstanbul 1996 sayfa 69. Osmanlı'da bilimsel tarihçilik diye adlandırılabilecek ilk çalışmalar 19. yüzyılda Yenilikçi Padişah 2. Mahmut döneminde biraz da şans eseri başlamıştır. Sir Arthur Lumley Davids adlı bir İngiliz tarihçisinin İngilizce yazdığı ancak daha sonra Fransızca'ya çevrilen kitabı İlmün Nafi adıyla Osmanlı Türkçesine çevirip Sultan II. Mahmud'a sunulan eserde Türk tarihinden ve Türk kültüründen İslam öncesi kökleriyle birlikte söz edilmiştir. Meydan AG'ye sayfa 80. 19. yüzyılda yeni Osmanlı aydınlarından Ali Suavi, Türklerin birçok bakımdan en yüksek ve en eski ırk, Türkçenin ise dünyanın en zengin dili olduğunu savunmuştur. Yazılarında sıkça Türk sözcüğünü kullanan Ali Suavi, Türklerin ana yurdu Orta Asya'ya da dikkat çekmiş, oradaki soydaşlara yardım edilmesini istemiş ve Türkçenin okullarda tek eğitim dili olmasını savunmuştur. Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul 1996, sayfa 411. Suavi'nin şu sorusu o dönem için çok önemlidir. Orta Asya'ya Ruslar asker sevk ettikleri için bizim dinimizden, kavmimizden ve ailemizden olan bu Müslüman Türklere ne olduğunu merak ediyoruz. İsmail Hami Danişment, Ali Suavi'nin Türkçülüğü, Ankara 1942, sayfa 134. 19. yüzyılda Akşam gazetesinde Ahmet Vefik Paşa'nın tarih metodolojisi üzerine yazdığı yazılarla tarih Türkiye'de ilk kez ilim olarak algılanmaya başlanmıştır. Ancak bu yazıların çoğu yine Osmanlı tarihiyle ilgiliyken sadece biri Türklerin Orta Asya'daki şanlı olaylarını hatırlatma yönünden bir teşebbüstür. Mardin AGE sayfa 291. Abdülaziz döneminin askeri okullar naziri Süleyman Paşa, Türklerden uygarlık kurucusu eski bir kavim olarak söz etmiştir. Şipka kahramanı Süleyman Paşa'nın askeri okullarda okutulması için 1877'de hazırladığı Tarihi Alem adlı kitap, Türklerin Orta Asya tarihinden başlamıştır. Meydan AGE sayfa 84-85. Osmanlıların Türk soyundan geldiği ilk defa açıkça Süleyman Paşa'nın Tarihi Alem ve Ahmet Mithat Efendi'nin Mufassal Tarihi Kurumi Cedide adlı eserinde belirtilmiştir. AGE sayfa 85. Türk aydınlarına eski Türk tarihini öğreten en önemli eser hiç şüphesiz sonradan Mustafa Celalettin adını alan bir Polonyalı mültecinin Le Turcs Anciens et Moderns, Eski ve Modern Türkler adlı eseridir. 1869'da İstanbul'da basılıp geniş yankı uyandıran bu kitabın kaynağı da A.D. Gobineau'nun Irkların Eşitsizliği kitabıdır. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul 1995, sayfa 95. 19. yüzyılda Türk tarihinden, Türklerden ve Türkçeden söz eden diğer kitaplar da şunlardır. Fuat ve Cevdet Paşalar, Kavaidi Osmaniye, Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmani, Hikmet-i Tarih, Süleyman Paşa Sarf-ı Türkiye, Şeyh Süleyman Efendi, Lügati Çağatay, Şemseddin Sami, Kamusi Türkiye. Akşin AGE sayfa 85. 18. yüzyılda Batı'da başlayan Türk tarihi ve Türk diliyle ilgili çalışmalar, Türkiye'den önce Sovyet Rusya'daki Türklerin ilgisini çekmiştir. Türkiye'de ise özellikle Ziya Gökalp'in ve Yusuf Akçura'nın çalışmalarıyla eski Türk tarihi bilinir olmuştur. Osmanlı'da tarih gibi arkeoloji de fazla gelişmemiştir. 1891'de kurulan Müze-i Hümayun'un müdürü Osman Hamdi Bey'in kişisel çabalarıyla gelişmeye başlayan Türk arkeolojisi ancak Atatürk'ün sistemli çalışmalarıyla belli bir noktaya gelecektir. Meydan AGE sayfa 86-93. Batı'da 19. yüzyılda Türk tarihini ve kültürüne ilginin artmasıyla 20. yüzyılın başlarında Osmanlı'da Türkçülük akımı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda 1909'da Türk Derneği, 1911'de Türk Yurdu Cemiyeti kurulmuş. Bu cemiyet Türk Yurdu dergisini yayımlamıştır. 1912-1913 Balkan Savaşları sırasında Türklerin Balkanlardan atılıp göçe zorlanmaları ve katledilmeleri, bu sırada Batı'da birdenbire Türk düşmanlığının baş göstermesi Osmanlı'da Türkçülük akımının gelişmesinde etkili olmuştur. Balkan Savaşları'ndan sadece 6 ay önce 1912'de Türk Ocakları kurulmuştur. Akşin AGE sayfa 86. 1908'den itibaren Osmanlı azınlıklarının teker teker bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle Osmanlı'nın çok uluslu yapısını yitirmeye başlaması 2. Abdülhamid'in İslamcılık, yeni Osmanlıcıların ve Jön Türklerin Osmanlıcılık siyasetlerinin istenen sonucu vermemesi üzerine 1913-1918 arasında iktidarda olan İttihat ve Terakki Partisi Türkçülük akımına yönelmiştir. Bu akım 1914'te başlayan 1. Dünya Savaşı sırasında Orta Asya Türkleri ile birleşmek anlamına gelen Turancılığa evrilmiştir. Meşrutiyet döneminde saray çevresinin koruyuculuğunda yeni bir Osmanlı tarihi yazmak amacıyla Tarihi Osmani encümeni kurulmuştur. Ancak cemiyet bekleneni veremeyince zaman içinde çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir. Mustafa Oral, CHP'nin ülküsü, CHP'nin kültür siyasası açısından Halk Evleri Merkez Yayını Ülkü Dergisi, Antalya 2006 sayfa 39. Özetlemek gerekirse Atatürk'ten önce gerçek anlamda bir yazılı tarihimiz yoktur. Atatürk her şeyden önce tarihimizi unutulan dönemleriyle birlikte yazılı hale getirmiştir. O 1930'lardaki tarih ve dil çalışmalarıyla bizi tarihimizden koparmamış, tam tersine Osmanlı döneminde yaklaşık 400 yıl ihmal edilen Türk tarihini bütün derinliği ve genişliğiyle bilimsel yöntemlerle ortaya koyarak bizi yeniden unutulan köklerimize, tarihimize bağlamıştır. Başka bir ifadeyle Atatürk, Türk tarihini hanedan tarihinin darlığından kurtarıp bütün ihtişamıyla gözler önüne sermiştir. Türk Tarih Tezinin Doğuşu, Hazırlıklar, İlk Kuruluşlar, Kitaplar. Atatürk'ün Türk Tarih Tezi, Türkleri dışlayan Osmanlı'nın hanedan tarihine ve Türkleri aşağılayan Batı merkezi tarihe bilimsel bir tepki olarak doğmuştur. Atatürk, Türk tarih teziyle bir taraftan ümmetçi Osmanlı hanedan tarihini, diğer taraftan ise emperyalist Batı merkezli tarihi alabildiğince eleştirmiştir. Ancak onun bu eleştirileri ne Osmanlı ne de Batı düşmanlığı olarak değerlendirilmelidir. O hem Osmanlı'nın hem de Batı'nın kültür ve uygarlığına her zaman saygı duymuştur. O Osmanlı'nın ve Batı'nın Türklere bakışını, Türkleri dışlamalarını eleştirmiştir. Atatürk'ün Türk tarih tezini ayrıntılarına geçmeden önce Türk tarih tezinin amaçlarından söz edelim kısaca. Türk tarih tezinin belli başlı amaçları şunlardır. 1. Emperyalizme hizmet eden Batı merkezli tarihin Türkleri ötekileştirip aşağılayan ırkçı ve kurgusal tarih görüşüne bilimsel yöntemlerle başkaldırmak. 2. Çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra kurulan Türk Ulus Devleti'ne tarihsel derinlik kazandırmak. 3. Yüzyıllardır kemikleşmiş din eksenli ümmet bilinci yerine laik kökenli ulus bilincini yerleştirmek. 4. Akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaşırken batıya yönelmenin doğal bir sonucu olarak batıdan sızan yabancı etkileri kendi tarihsel köklerine yönelerek dengelemek. Ayrıntılar için bakınız Meydan AGE sayfa 134-176. Atatürk, Türkiye mevcut tarih kitaplarının değil, tarihin gerçek gereklerini takip edecektir. Gerçekten mevcut tarihlerin kaydettiği olaylar, ulusların gerçek düşünceleri, hareketleri değildir. Ahmet Köklügiller, Atatürk'ün İlkeleri ve Düşünceleri, 8. basım, İstanbul 2005 sayfa 159, diyerek başkaldırmıştır Batı merkezli tarihi. Atatürk, Türklerin aşağılanmalarında Batı'nın emperyalist, yanlı, çarpık görüşlerinin yanı sıra Türk aydınının kendi kendini bilmemesinin de büyük rolü olduğu düşüncesindedir. 14 Eylül 1931'de Dolmabahçe Sarayı'nda bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. Türklük hakkındaki görüş doğrudan doğruya Türk aydınlarının kendi kendini bilmemesinden ve başka uluslarda şu veya bu sebeple üstünlük varsayarak kendini onlardan aşağı görüp nefsine güvenini yitirmesindendir. Artık bu yanlış görüşe son vermek, Türklüğümüzü bütün asalet ve necabetiyle tanıtmak gerekmektedir dedim ve ondan beri inandığım bu gerçeği bütün Türklerin inanmasını, bununla övünüp kendine güvenmesini ülkü bildim. Sade Bora, Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş söyle ve demeçleri, İstanbul 1997 sayfa 244. Atatürk Türkleri, sarı ırka mensup, ikinci sınıf, dolikosefal, uygarlıksız, barbar bir halk olarak adlandıran Batı merkezi tarihe, her şeyden önce Türklerin eski ve şerefli bir millet olduklarını hatırlatmıştır. Bizim Türk milletimiz eski ve şerefli bir millettir. Zaten Orta Asya'nın Altay yaylasında yetiştiği için Kartal'ın meziyetlerini daha baştan kazanmıştır. Çok uzakları görür, hızlı uçar ve ruhunu barındıracak kadar güçlü bir beni vardır. İster maddi bakımdan, ister düşünce bakımdan olsun sıkıcı sıkıntılar içinde kalamaz. Nitekim Altay yaylasındaki ana yurdun dört bir yanı uzaklığına da isyan etmiştir. İşte bu isyan sonucu Türkler doğuya ve batıya yayılmaya başlamışlardır. Charles Neysheril, bir ABD Büyükelçisi'nin hatıraları, Mustafa Kemal, 2. İstanbul 1999, sayfa 73. Atatürk, Batı merkezli tarihe dört farklı bilimsel yöntemle, tarih, arkeoloji, dil, antropoloji saldırmıştır. Bir anlamda Batı'ya Batı'nın bilimsel silahlarıyla yanıt vermiş, böylece her zaman yaptığı gibi düşmanını düşmanının silahıyla vurmuştur. Atatürk, Türk tarih teziyle her şeyden önce ulus devleti güçlendirmek istemiştir. Anadolu'da misak-ı milli sınırları içinde yaşayan farklı milliyet etnisiteleri Türk ulusu adı altında birleştirirken öncelikle Türk tarihini bütün boyutlarıyla ortaya çıkarmak istemiştir. Türk tarih teziyle binlerce yıl önceye giden Orta Asya-Anadolu bağlantısını kurup Türklerin Anadolu'nun doğa sahibi olduklarını kanıtlamak istemiştir. Böylece tarihsel gerekçeleri ileri sürerek Anadolu'ya sahip çıkan Batı'ya, hayır, Anadolu geçmişte sizin atalarınızın değil, bizim atalarımızın yurduydu diye haykırmıştır. 1930 yılında Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında şu görüşlere yer vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bugünkü Türk milleti siyasi ve toplumsal camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat geçmişin baskı dönemleri ürünü olan bu yanlış adlandırmalar birkaç düşman aleti mülteci beyinsizden başka hiçbir millet ferdi üzerinde elemden başka bir etki bırakmamıştır. Çünkü bu millet fertleri de genel Türk camiası gibi aynı ortak geçmişe, tarihe, ahlaka, hukuka dayanmaktadır. Bugün Anadolu'da yaşayan ve kendilerine Kürtlük, Çerkezlik, Lazlık ve Boşnaklık fikri propaganda edilmiş olan millet fertleri bu vatandaş ve millettaşlarımız da aslında genel Türk camiası gibi aynı ortak geçmişe, tarihe sahiptirler. Türk tarih tezinin ortaya koyduğu bu görüşler, böylece Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların aynı millet olduğunu da ispatlamış bulunmaktadır. Türk milletini Kürt, Çerkez, hatta Laz veya Boşnak olarak adlandırmak, geçmişin baskı dönemlerinin ürünü yanlış adlandırmalardır. Aslında bunların hepsi genel Türk topluluğu gibi aynı geçmişe, tarihe, ahlaka ve hukuka sahiptirler. Türk tarih tezi bu gerçeği ortaya koymuştur. Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır ve en az 7000 yıldan beri Türkler buralardan yayılarak Anadolu'ya gelip yerleşmişlerdir. Bugün yapılan yeni kazılar, ilmi veriler, Anadolu'ya yerleşen medeniyetlerin özellikle Etilerin, Hititlerin, M.Ö. 4000 yılına kadar uzanan bir kültür ve medeniyete sahip olduklarını göstermektedir. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Atatürk'ün El Yazıları, Ankara 1969, sayfa 376-378. Atatürk, Türk tarih tezinin Anadolu'nun 7000 yıldan beri Orta Asya'dan yapılan Türk göçleriyle beslenmiş çok eski bir Türk yurdu olduğunu ve Türk ulusunu oluşturan Anadolu'daki etnik unsurların aynı ortak geçmişe, tarihe, ahlaka ve hukuka sahip olduklarını kanıtladığını ileri sürmüştür. Atatürk'ün bu açıklamaları, Türk tarih tezinin diğer milliyetleri, etnisiteleri dışlayıp ötekileştiren ırkçı bir tez olmadığını, tam tersine Anadolu'daki etnik unsurları Türk ulusu adı altında sahiplenip içselleştirdiğini çok açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Atatürk ayrıca bu açıklamalarıyla Batı merkezli tarihin dayatması olan 1071 yalanını da sorgulayarak Türklerin 1071'de değil günümüzden 7000 yıl önce yani M.Ö. 5000'lerde Anadolu'ya girdiklerini ileri sürmüştür. Bu durumda 1071 Malazgirt Savaşı Türklerin Anadolu'ya ilk girişi değil ancak son girişlerinden biridir. Atatürk, Türklerin Anadolu'ya M.Ö. 5000'lerde girdiğini birçok defa tekrarlamıştır. Örneğin bir keresinde bu düşüncesini kendi el yazısıyla bu memleket, Anadolu, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisinde yüksek sahne oldu. Bu sahne en az 7000 senelik Türk beşiğidir. diye not düşmüştür. Cemal Kutay, Atatürk olmasaydı, İstanbul 1993, sayfa 102-103. Atatürk bir keresinde de şöyle demiştir. Türk milleti, sen Anadolu denilen yurda sonradan gelme değil, ilk yerleşip medeniyet kuranların çocuklarısın. Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türk Devrim Kronolojisi, 1918-1938, Ankara 1973, sayfa 168. Atatürk'ün ısrarla tarihsel gerekçeler ileri sürerek Anadolu'ya sahip çıkmasının arkasında Kurtuluş Savaşı öncesinde ve sonrasında emperyalist batının tarihsel gerekçeler ileri sürerek Anadolu'da hak iddia etmesi yatmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu'nun paylaşımı sırasında Trakya gibi öz ve öz Türk toprağı olan yerlerde bile tarihsel gerekçelerle hak iddia eden devletler çıkmıştır. Yunanlılar Batı Anadolu ile Trakya'ya, İtalyanlar ise Güney Anadolu'ya yerleşmek için bu topraklar üstünde tarihi iddialar ileri sürmüşlerdi. Doğu Anadolu'da bir Ermeni ve Kürt devletinin kurulması için sözde tarihi gerekçelere başvurulmuştur. Sevr Anlaşması, bu yanlış ve çarpıtılmış tarih üzerine hazırlanıp Osmanlı Devleti'ne imzalatılmıştır. 23. ayrımın sonu, sayfa 317.